Sayfa 260. Anna yüzünü ekşiterek sordu. Şimdi nerede olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? O sırada St. Maurice'e gitmeyi planladığını iddia etmişti. Carlton Oteli'ne. Ama o zamandan beri oraya hiç gitmediğini öğrendik. Dün aldığım bir rapora göre de tekrar Zürih'te Handelsbank Schweiz'ta ortaya çıkmış. Onu sorgulamak için dün buraya getirmeye çalıştık ama kaçtı. Yine birinin vurulduğu şanssız bir olaydı. Ölüm sanki adama her gittiği yerde eşlik ediyor. Anna, sürpriz, sürpriz dedi. Hartmann'ın Zürih'te başka bir otelde ya da ülke içindeki başka bir yerde kalıp kalmadığını öğrenmenizin bir yolu var mıdır? Schmidt başıyla onayladı. Her bir kantondaki hotel kontrolle bağlantı kurabilirim. Otellerin bütün kayıt formları yerel polise gider. Bunlar ne kadar yenidirler? Schmidt bazen o kadar da yeni değil diye itiraf etti. En azından nerede olmuş olduğunu öğrenebiliriz. Tabii otele kendi adıyla kaydını yaptırdıysam. Yasalara saygılı bütün oteller yabancıların pasaportlarını göstermelerini şart koşar. Belki birden fazla pasaportu vardır. Belki yasalara saygılı bir otelde kalmıyordur. Belki burada dostları vardır. Schmidt biraz sinirlenmiş göründü ama ben onunla konuştum dedi ve sahte bir pasaportla gezen birine benzemiyordu. Uluslararası düzeydeki iş adamlarından bazılarının Panama, İrlanda veya İsrail gibi ülkelerden alınmış ikinci bir pasaportları olabiliyor. İkinci pasaport bazı durumlarda işe yarar. Evet ama o pasaportlarda bile kişinin gerçek adı yazılmış olur öyle değil mi? Belki evet, belki de hayır. Ülkeden ayrılıp ayrılmadığınız saptamanın bir yolu yok mudur? Ülkeden ayrılmanın çeşitli yöntemleri vardır. Uçakla, otomobille, trenle, hatta yürüyerek. Sınır polisi kayıt tutar mı? Schmidt, sınır polisinin pasaportlara bakacağı varsayılır diye itiraf etti ama bazen bakmazlar. Bu bakımdan bize en çok hava yolları yardımcı olabilir. Onlar bütün yolcuların kayıtlarını tutarlar. Ya trenle ülkeden çıktıysa? O zaman izine hiç rastlamayabiliriz. Ülkeler arası çalışan bir trende kendine yer ayırttıysa iş değişir tabii. Ama bundan fazla bir umudum yok. Anna düşünüyordu. Doğru dedi. Kovuşturmaya başlayabilir misiniz? Schmidt tabii ki dedi kızarak. Bu standart yöntemdir. Otopsi sonuçlarını ne zaman alabilirim? Özellikle toksikoloji ile ilgileniyorum. Genç kadın dedektifi fazla zorladığının farkındaydı ama başka seçeneği yoktu. Schmidt omuzlarını silkti. Bir hafta sürebilir ama işlemlerin hızlandırılmasını isteyebilirim. Genç kadın, ben özellikle bir nörotoksinin araştırılmasını istiyorum dedi. Bu iş o kadar uzun sürmez. Sizin için bir telefon edebilirim. Sahi mi? Banka kayıtları da istiyorum. Rosignol'un 2 yıl geriye giden banka kayıtlarına ihtiyacım var. İsviçre bankaları bizimle işbirliği yaparlar mı yoksa yine o gizlilik teranesinde ısrar mı ederler? Schmidt şöyle bir şişindi. Bir cinayet söz konusu olduğu için polisle işbirliği yaparlar. Bu hoş bir sürpriz. Ha evet, bir şey daha var. Kredi kartlarından çektirdiğiniz fotokopiler. Onları alabilir miyim acaba? Niçin olmasın? Anna harika dedi. Bu adamdan hoşlanmaya başlıyordu. São Paulo, Brezilya. Düğün daveti bütün Brezilya'nın en lüks özel kulübünde Hipica Jardins'de yapılıyordu. Kulübün üyeleri Brezilya'nın aristokrasisi olan Quatro Centos'lardandı. İlk Portekizli göçmenlerin soyundan gelen bu insanlar en az 400 yıldan beri bu ülkedeydiler. Aralarında büyük toprak sahipleri, kağıt fabrikalarıyla gazete ve yayın evi, oyun kartı fabrikalarıyla büyük otellerin sahipleri vardı. Hepsi zenginlerin en zenginleriydi. Kulüp binasının önünde park etmiş Bentley'lerle Rolls Royce'lar da bunun kanıtıydı. Bu gece bu büyük zenginlerin birçoğu beyaz kravatları ve siyah fraklarıyla göz kamaştırıyorlardı. Brezilya'nın plutokratlarından Doutor Otavio Carvalho Pinto'nun kızının düğününe gelmişlerdi. Pinto'nun kızı Fernanda aynı derecede ünlü bir başka aileye, Alcantara Machado'lara gelin gidiyordu. Konuklardan biri hemen hemen 90 yaşlarında aksaçlı ve kibar görünüşlü bir adamdı. Quattro Centos'lardan biri olmamakla beraber 50'li yıllarda Lisbon'dan São Paulo'ya göç etmişti. Karun gibi zengin bir bankacı ve toprak sahibi gelinin babasının iş ortağı ve arkadaşıydı. İhtiyar adamın adı Jorge Ramago'ydu. Dans eden çiftleri seyrediyordu. Önündeki tabakta duran perigord usulü dana kebabına dokunmamıştı. Siyah saçlı genç bir kadın olan garsonlardan biri ihtiyar adama yaklaştı. Portekizce olarak "Señor Ramago, sizi telefondan arıyorlar," dedi. Ramago yavaşça dönüp kadına baktı. "Telefondan mı?" "Evet senyor, acele olduğunu söylüyorlar. Telefon evinizden, eşinizden." Ramago hemen kaygılandı. "Nerede, telefon nerede?" diye sordu. Garson kadın "Bu taraftan beyefendi," dedi ve ihtiyar adamın yavaşça kalkmasına yardım etti. Şölen salonunda yavaş adımlarla ilerlediler. İhtiyar Lizbonlu, genelde sağlıklı olmakla beraber romatizmadan yakınıyordu. Salondan çıktıktan sonra garson Ramago'yu tahtadan antika bir telefon kulübesine götürdü ve buraya girmesine yardım etti. Bu arada ihtiyar adamın buruşmuş ceketini eliyle düzeltmekten geri kalmadı. Ramago tam telefonu uzandığı sırada baldırının yukarısına iğne batmış gibi bir acı duydu. Ay diye soluyarak etrafına bakındıysa da garson kadın gitmişti. Acı çabuk geçti. İhtiyar adam dalmacı kulağına götürüp dinledi ama bütün duyabildiği çevir sesi oldu. Ramago kendi kendine konuşur gibi "Hatta kimse yok," dedi ve hemen akabinde kendini kaybetti. Bir dakika kadar sonra erkek garsonlardan biri ihtiyar adamın telefon kulübesinde kendinden geçmiş olduğunu gördü. Telaşa kapılarak hemen yardım çağırdı. Avusturya Alpleri. 18 numaralı hasta gece yarısı uyandırıldı. Hemşirelerden biri üst kolunu bir lastikle sıktı ve damarından kan çekmeye başladı. Hasta "Bu da nesi?" diye homurdandı. Hemşire "Üzgünüm efendim," dedi. İngilizceyi yabancı şiveyle konuşuyordu. "Sizden gece yarısından itibaren sabaha kadar 4 saatte bir kan örneği almamız istendi." "Aman tanrım, iyi de niçin?" "Serum, epo, eritropoietin düzeyinizi ölçmek için." "Ben de öyle bir şey olduğunu sanmıyordum. Bu tıp gerekleri sinir bozucuydu. Üstelik ihtiyar adam arkasının da geleceğini biliyordu. Lütfen yine uyumaya çalışın beyefendi. Önünüzde uzun bir gün var." Sabah kahvaltısı bütün hastalara görkemli bir şölen salonunda verildi. Uzun bir büfe, taze meyveler, fırından yeni çıkmış kurabiyelerde küçük ekmekler, sosisler, yumurtalar, bacon ve jambonlarla dolup taşıyordu. 18 numaralı hasta kahvaltısını bitirdikten sonra binanın başka bir bölümündeki bir muayene odasına götürüldü. Orada başka bir hemşire üst kolunun iç yüzündeki deriden küçük bir neşterle bir parça kesti. İhtiyar adam inledi. Hemşire "Canınızı yaktıysam özür dilerim," dedi. "Bütün kahrolası vücudum ağrılar içinde. Bu ne için?" Hemşire kesiyi sararak "Deri retikülündeki esnek lifleri incelemek amaçlı bir deri biyopsisi için," diye yanıt verdi. Beyaz gömlekli iki doktor arkada yavaş sesle Almanca konuşuyorlardı. 18 numaralı hasta söylediklerinin her kelimesini anlıyordu. Kısa boylu ve yuvarlak yapılı olanı "Beyninin fonksiyonları biraz zayıflamış," dedi. "Bu da onun yaşındaki bir adamda çok normal ama ihtiyarlık bunaması veya Alzheimer belirtisi yok." Gri yüzlü uzun boylu zayıf adam "Ya kalp kası kitlesi ne durumda?" diye sordu. "Kabul olunabilir durumda ama bu kez Doppler ultrasonografisine başvurarak arka tibia atardamarındaki kan basıncını ölçtük ve bir miktar periferik atardamar hastalığı saptadık. Şu halde kan basıncı yüksek. Biraz ama bunu zaten bekliyorduk. Kan sedimentasyonunu ölçtünüz mü? Bu iş sanırım şu sırada laboratuvarda yapılmakta. Güzel. Bunun iyi bir aday olduğunu düşünüyorum. Bence testleri hızlandıralım." 18 numaralı hasta "iyi bir adayım," diye düşündü. Demek beklediği şey olacaktı. Konuşan doktorlara döndü ve minnettarlık numarası yaparak onlara gülümsedi. 22. Bölüm. Viyana. Özel dedektif hemen hemen yarım saat gecikmişti. Ben Kartnerstrasse yakınındaki otelinin geniş lobisinde oturuyor ve adını telefon rehberinin sarı sayfalarından seçtiği dedektifi bekliyordu. Garsonun getirdiği kahveye dokunmamıştı bile. Bir özel dedektif adı bulmanın Viyana telefon rehberinden çok daha uygun yolları olduğunu biliyordu. Örneğin buradaki ticari bağlantılarından birine telefon ederek birini önermelerini isteyebilirdi. Ama içgüdüleri onu şu sıralarda elinden geldiğince tanıdıklarından kaçmasını uyarıyordu. Yetişebildiği ilk trene binmiş, önceden yer ayırtmadan küçük bir otele başvurmuş ve şansının yardım etmesiyle kardeşinin takma adlarından biri olan Robert Simon olarak bir oda bulabilmişti. Kendisinden pasaportu istenmiş, belge incelenirken genç adam soluğunu tutmuştu ama anlaşılan pasaport düzgündü ve birkaç yıldan beri kullanılıyormuş gibi makul biçimde eskitilmiş ve damgalanmıştı. Yaptığı ilk iş, Viyana telefon rehberinde en azından verdiği ilana göre saygın gözüken bir özel dedektif aramak olmuştu. Ben'in otelinin de bulunduğu kent merkezinde, yani birinci bölgede birçokları vardı. Özellikle bir tanesi çoktandır gözden kaybedilmiş akrabaları bulmaktaki ustalığından söz ediyordu. Ben onu telefonla tutmuş, bir Avusturya vatandaşının geçmişini araştırmakla görevlendirmişti. Şimdi özel dedektifin geleceğinden şüphe etmeye başlıyordu. Derken 40 yaşlarında kadar tıknaz bir adam benim karşısındaki koltuğa çöktü. "Bay Simon mısınız?" diye sordu. Adam eski bir evrak çantasını benle arasındaki alçak masanın üstüne bırakmıştı. "O benim. Özel dedektif, ben Hans Hoffman," dedi. "Para yanınızda mı?" Genç adam da alayla, "Ben de sizinle tanıştığıma sevindim," dedi. Cüzdanı çıkararak 400 doları saydı ve masanın karşı tarafına sürdü. Hoffman bir an paraya baktı. "Ben, yoksa Avusturya şilinlerini mi tercih edersiniz?" dedi. "Üzgünüm, henüz bankaya gidip para bozdurmaya vaktim olmadı." Dedektif, "Fazladan bir harcama oldu," dedi. "Sahi mi?" HNA'daki Hirs Nachrichtament Avusturya Askeri İstihbaratı'ndaki eski bir arkadaşa nezaket ödemesi. "Ben, çevirisi rüşvet," dedi. Hoffman omuzlarını silkti. "Herhalde sizin şu eski arkadaşınız bir makbuz vermemiştir." Hoffman omuzlarını silkti. "Burada işlerimiz böyle yürür. Araştırdığınız bilgileri çeşitli yolları denemeden elde edemezsiniz. O arkadaş bilgiye ulaşmak için askeri istihbarat kimliğini kullanmak zorunda kalacak. Bu da fazladan 200 dolar demek. Numara rehberde yok ama adres size hemen verebilirim." Ben paraları ödedi, elindeki nakdin sonuydu. Dedektif kendisine uzatılan parayı saydı. "O kişinin telefon numarasıyla adresini niçin istediğinizi bilmiyorum ama ilginç bir işe karışmış olmalısınız," dedi. "Niçin böyle düşünüyorsunuz?" "Adamınız Viyana'da çok önemli bir şahsiyet." Dedektif garson kadına gelmesini işaret etti ve bir kahve ile Maximilian turtası ısmarladı. Evrak çantasından bir dizüstü bilgisayarı çıkardı, kapağını kaldırdı ve çalıştırdı. "Bilimin en son yeniliklerinden biri," dedi. "Bir parmak ucu alıcısı. Paralı olarak parmak izimi kullanıyor. Parmak izimi olmayınca kilitli kalıyor. Hiç kimse bu işleri Almanlar gibi başaramıyor." Dedektif birkaç saniye boyunca tuşlara bastı, sonra aygıtı bana çevirdi. Ekranda Jürgen Lenz'in adıyla adresi belirmişti. Hoffman dizüstünü tekrar kendisine çevirerek "Onu tanıyor musunuz?" diye sordu. "Bir tanıdınız mı?" "Pek sayılmaz. Bana onu anlatın." "Evet, Doktor Lenz Viyana'nın en zengin adamlarından biri, ileri gelen bir hayırsever ve güzel sanatların bir hamisidir. Başında bulunduğu vakıf yoksullar için klinikler inşa ediyor. Aynı zamanda Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yönetim kurulundadır." Garson kadın kahveyle pastayı Hoffman'ın önüne koydu. Dedektif daha kadın arkasını dönmeden yiyecekleri saldırdı. "Bu Doktor Lenz nasıl bir doktor?" "Bir tıp doktorudur ama yıllardan beri doktorluk yapmıyor." "Kaç yaşlarında?" "Tahminime göre 50'li yaşlarında. Doktorluk bunlarda bir aile geleneği olmalı." Hoffman gülmeye başladı. "Babası Gerhard Lenz'i herhalde hatırlarsınız. İlginç bir vaka. Ülkemiz bazı bakımlardan en ilerici olanlardan olmayabilir. Vatandaşlarımız bu gibi tatsız olayları unutmayı yeğlerler. Avusturyalıların huyu bu. Denildiğine göre Beethoven'ın bir Avusturyalı, Hitler'in ise bir Alman olduğuna kendimizi inandırmışızdır. Ama Jürgen farklı. O babasının işlediği cinayetleri telafi etmeye çalışan bir evlat." "Sahi mi?" "Kesinlikle. Bu cinayetlerle ilgili olarak sözünü sakınmadığı için bazı çevrelerde Jürgen Lenz'e içerleyenler de var. Babasını suçlamaktan bile çekinmiyor. Babasına yaptıklarından dolayı büyük bir utanç duyduğu biliniyor." Dedektif bir an önce yiyip bitirmeye sabırsızlanır gibi pastasına baktı. "Ama diğer ünlü Nazilerin çocuklarından farklı olarak o bu konuda bir şeyler yapıyor. Lenz Vakfı, Avusturya'da soykırım araştırmalarının, tarih burslarının, İsrail'deki kütüphanelerin başı çeken desteğidir. Suça, ırkçılığa, o tür şeylere karşı savaşan her şeye parasal destek sağlarlar." Dedektif pastasına döndü ve birinin kapmasından korkarmış gibi lokmalarını yutmaya koyuldu. "Lenz'in oğlu ileri gelen bir nazizm karşıtıydı ha? Belki de benim tahmininden de fazla ortak yanları vardı." Genç adam "pekala" diyerek garson kadına hesabı getirmesini işaret etti. "Yardımlarınız için teşekkür ederim." Dedektif pasta kırıntıların ceketini yakasının üstünden aşağı silkelerken sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı diye sordu. Trevor Griffiths Opera'ya birkaç blok uzaklıktaki Kartner Ring'de bulunan oteli Imperial'den çıktı. Trevor, Imperial'in Viyana'nın en iyi oteli olmakla kalmayıp savaş esnasında Nazilerin karargahı, kenti yönetmek için kullandıkları merkez olarak da ünlü olduğunu düşünüyordu. Öyle ya da böyle bu otelden hoşlanıyordu. Maria Hilferstrasse'den birkaç adım yürüdükten sonra Nebogasse'deki küçük bara ulaşılıyordu. Cavşaflı kırmızı neon işaret barın adını tanıtıyordu. Broadway Club. Trevor, loş bodrum salonunun arkalarındaki bir bölmeye oturarak beklemeye başladı. Kruvaze düğmeli giri yünlü takım elbisesinin içinde buraya ters düşüyor, bir iş adamına, yüksek düzeydeki bir yöneticiye ya da zengin bir avukata benziyordu. Bar pis kokulu sigara dumanına boğulmuştu. Trevor buna zor katlanıyor, sonradan saçlarını ve giysilerinin leş gibi kokmasından nefret ediyordu. Saatine göz attı. Audemars Piguet markalı, oldukça pahalı model, ender savurganlıklarından birinin ürünüydü. En büyük merakı pahalı takım elbiselerle saatler ve vahşi seksti. Yiyeceği sanata ve müziğe merak duymayınca insana başka ne kalıyordu ki? Trevor sabırsızlanıyordu. Avusturyalı bağlantısı gecikmişti. Trevor işte gecikmesine tahammül edemiyordu. Avusturyalı yarım saate yakın bir gecikmeden sonra en sonunda gözüktü. Otto adında hantal yapılı ve maymuna benzeyen biriydi. Otto bölmeye kayar gibi girerek kırmızı keçiden yapılmış eski görünüşlü bir çantayı Trevor'ın önüne koydu. İngilizsiniz değil mi? Trevor evet der gibi başını eğerek çantanın fermuarını açtı. İçinde iki iri metal parça vardı. Namlusuna bir susturucu takılabilecek 9 mm çapında bir Makarov'la uzun susturucu. Trevor ya mermiler diye sordu. Çantanın içinde dedi Otto. Yeterince var. Makarov iyi bir seçimdi. 9 mm çapında parabellumdan farklı olarak işitilmeyecek kadar hafif ses titreşimliydi. Trevor nere malı diye sordu. Macar mı Çin mi? Rus malı ama çok kaliteli. Ne kadar? 3000 shilling. Trevor yüzünü buruşturdu. Para harcamaya bir itirazı yoktu ama kızıklanmaya da içerliyordu. İngilizcesi zayıf olan Otto'nun tek kelimesini kaçırmaması için Almanca'ya geçti. Der Markt is Miss Makarov's Überschwemmt. Piyasa makarovlarla dolup taşıyor. Otto dikkat kesildi. Trevor Almanca olarak devam etti. Bu şeylerin bini bir para. Herkes bunları imal ediyor. Her yerde bulabilirsin. Size 1000 shilling vereceğim. Bu kadarını bile alacağınız için kendinizi şanslı saymalısınız. Otto saygılı bir tavır takındı. Almansınız değil mi? Diye şaşkınlıkla sordu. Otto bilinçli bir dinleyici olsaydı Trevor'ın Dresden yöresinin şivesiyle Almanca konuştuğunu fark ederdi. Trevor uzun zamandır Almanca konuşmamıştı. Konuşmaya fırsatı olmamıştı ama kendini çabuk toparladı. Almanca ne de olsa ana diliydi. Anna oteline yakın bir Mövenpik restoranında tek başına yemeğini yedi. Yemek listesinde onu ilgilendiren bir şey yoktu. Sonunda İsviçre mutfağından anlamadığına karar verdi. Yabancı bir kentte tek başına yemek yemek çoğu zaman ona kasvet verirdi ama bu gece yalnızlık duyamayacak kadar düşüncelere dalmıştı. Pencerenin yanında uzun bir yalnız müşteri dizisinin arasında oturuyordu. Bu yalnız müşterilerin çoğu gazete veya kitap okuyordu. Amerikan konsolosluğunda güvenli bir faks hattı kullanarak Hartman hakkında kredi kartları dahil bütün bildiklerini iç uyuma iletmiş ve kimlik ünitesinin bütün kredi kartı şirketleriyle bağlantı kurarak ani bir iz sürmeyle Hartman'ın bir kredi kartını kullanması durumunda birkaç dakikanın içinde bilgilendirmelerini istemişti. Ayrıca Hartman'ın kendisi hakkındaki bütün bilgileri araştırmalarını istemiş, birisi de bir saatten daha kısa bir süre sonra şifreli bir cep telefonu numarası kanalıyla onu aramıştı. Ofisine göre Hartman İsviçre'de tatildeydi ama günlerden beri ofisle bağlantı kurmamıştı. Seyahat programını bilmiyorlardı, Hartman onlara bu konuda bilgi vermemişti. Bu durumda onunla bağlantı kurmalarının bir yolu yoktu. Fakat kimlik ünitesi bu arada ilginç bir şey öğrenmişti. Hartman'ın tek kardeşi olan ikizi 4 yıl önce İsviçre'de bir uçak kazasında ölmüştü. Görünüşe bakılırsa ölümünden önce bir İsviçre altını kampanyasına girişmişti. Ama bütün bunlardan ne gibi bir anlam çıkaracağını bilmiyordu. Ancak bir sürü soruyu gündeme getireceğinin farkındaydı. Kaynağının verdiği bilgiye göre Benjamin Hartman, Karun kadar zengindi, çalıştığı şirket olan Hartman Sermaye Yönetimi yatırım fonlarını yönetiyordu ve Hartman'ın babası tarafından kurulmuştu. Baba Hartman ünlü bir hayırseverdi ve Yahudi soykırımından kurtulanlardan biriydi. Türlü olasılıklar öne sürülüyordu. Zavallı küçük zengin çocuk, İsviçreli bankacıların soykırım kurbanlarına büyük haksızlık ettiklerini kafasına takmıştı. Şimdi de ikizi seferber olarak İsviçreli bir banka kodamanına karşı yanlış yönlendirilmiş bir intikama girişmişti. Zengin çocuğun beceriksizce intikam alma sevdası. Ya da bu işe daha fazla bulaşmıştı. Anlaşılmaz bir nedenle bu Sigma takımı hesabına çalışıyordu. Merak konusu olan şuydu. Gizlenen bu ihtiyar adamların adlarını ve adreslerini nereden buluyordu? Ve kardeşinin ölümünün bütün bunlarla bağlantısı neydi? Genç kadın akşam saat 9'u birkaç dakika geçe otele döndü ve gece müdüründen bir not aldı. Cinayet masası dedektifi Thomas Schmidt onu aramıştı. Anna odasına çıkar çıkmaz dedektifi aradı. Schmidt hala bürosundaydı. Otopsi sonuçlarından bazılarını aldık dedi. Toksikologların aramalarını istediğiniz şu zehir hakkında. Evet, göz sıvısında o nörotoksin bulunmuş. Rosignol'un gerçekten de zehirlendiği anlaşılıyor. Anna telefonun yanındaki iskemleye oturdu. Ne zaman bir ilerleme olsa şimdiki gibi içinde hoş bir karıncalanma hissediyordu. Vücudunda herhangi bir enjeksiyon izi bulmuşlar mı? Henüz hayır ama bunun gibi minik izleri bulmanın çok zor olduğunu söylüyorlar. Aramayı sürdüreceklermiş. Ne zaman öldürülmüş? Görünüşe bakılırsa bu sabah oraya varmamızdan az önce. Bu da Hartman'ın hala Zürih'te olabileceğini gösteriyor. Banka kayıtları hakkında yeni bir bilgi var mı? Bankalar işbirliği yapacaklar ama acele etmiyorlar. Onların da kendilerine göre yöntemleri var. Tabii. Rosignol'un banka kayıtlarının yarın elimize gelmesi olası. Hattın Anna'nın bulunduğu ucunda bir bip sesi Schmidt'in konuşmasını böldü. Genç kadın bir dakika dedi. Galiba bir telefonum var. Bir düğmeye bastı. Otelin santral memuru ona telefonun Washington'daki ofisinden geldiğini söyledi. Bayan Navarro, ben kimlik ünitesinden Robert Polozzi. Aradığınız için size teşekkür ederim. Yeni bir şey mi öğrendiniz? Mastercard güvenliğinden aradılar. Hartman birkaç dakika önce kartını kullanmış. Viyana'daki bir restoranda. Kent, İngiltere. İngiltere'nin eski başbakanlarından Sir Edward Downey Wesserham, kentteki malikanesinde torunuyla bir satranç partisinin orta yerindeydi. Birdenbire telefon çaldı. 8 yaşındaki Christopher, yine mi diye inledi. Sir Edward, sakin ol delikanlı diye onu uyardı. Ses, Sir Edward, ben Holland dedi. Sir Edward, birdenbire kaygılanarak, Bay Holland, işler yolunda mı? Buluşmamız kararlaştırdığımız zaman gerçekleşecek mi diye sordu. Kuşkusuz ama ikinci derecede önemli bir mesele çıktı. Ben de yardım edebileceğinizi düşündüm. Sir Edward bir yandan dinlerken torununa bakarak kaşlarını çattı. Christopher her zaman yaptığı gibi kıkırdadı. Sir Edward, peki Bay Holland, birkaç yere telefon edip ne yapabileceğime bakayım dedi.